Ayrım 27, sayfa 222. Lothar herhalde kendinden geçmiş olmalıydı. Ayıldığında nerede olduğunu da, oraya nasıl geldiğini de hatırlayamadı. Sonra kolundan gelen o iğrenç koku aklını başına getirdi. Yuvarlak kayanın kenarına emekleyip güneye baktı. Peşindekileri ilk defa olarak o an gördü. Önlerindeki o iki minik beneyi tanımakta da zorluk çekmedi. Buşmanlar diye fısıldadı. Kendisini izleyenlerin nasıl bu kadar çabuk gelebildiğini şimdi anlıyordu. Peşime buşmanları takmış. Onları iz konusunda aldatmaya elbette olanak yoktu. Lothar'ın iz gizleme konusunda tedbir almak için yaptığı her şey zaman kaybı olmuştu. Atlılara baktı, yedi diye saydı. Gözlerini kısıp aralarındaki daha ufak tefek kadını ayırt etti. Hepsi atlardan inmiş yürüyerek geliyorlardı. Zaten mopani ağaçları da görüşü engellemekteydi. Dikkatini onlardan ayırıp kendi hazırlıklarına yöneltti. Artık tek kaygısı takibi elinden geldiği kadar geciktirmek, peşindekileri tepedeki grubun bir arada olduğuna inandırmaktı. Kazanabildiği her saat Hendrik ile Mani'ye daha fazla kurtulma şansı tanıyacaktı. Tek elle çalışmak yavaş oluyor, zor geliyordu. Kleinboy'un tüfeğini granitin bir oyuğuna sıkıştırdı, namlusunu ovaya çevirdi. Su şişelerinin kılıf bağlarından birini tetiğe bağladı, ucunu kendi oturduğu yere, gölgeye getirdi. Bir an durup dinlendi, gözlerinde yıldızlar çakıyordu. Dermansız bacakları üzerinde doğrulup kenardan baktığında atlıların çok daha yaklaşmış olduklarını gördü. Mopanileri geçmiş, açık araziye çıkmışlardı. Santen'i artık tanıyabiliyordu. İncecik, oğlan çocukları gibi görünüyordu. Boynundaki sarı eşarp bile belli olmaktaydı. Lothar kafasındaki o karanlığa rağmen içindeki acı tatlı hayranlığı hissetti. "Asla vazgeçmiyor," diye mırıldandı. "Beni sınırın ötesine de, cehenneme de kovalar." Boşalmış su şişelerini alıp kayışlarından sürükledi, kayanın kenarına üç küme halinde dizdi, kayışları birbirine bağladı. Bu durumda elinin bir hareketiyle hepsini birden sarsabilecek, harekete geçirebilecekti. "Başka yapacak bir şey yok," diye fısıldadı. "Bir tek doğru ateş etmek var." Ama başı dönüyor, şakakları zonkluyordu. Boğazındaki ve vücudundaki ızdırap bir felaketti. Elindeki şişeyi açtı, kendini kontrol ederek suyu önce ağzında dolaştırdı, tuttu, sonra yuttu. Kendini daha iyi hissetti bir anda, bakışları netleşti. Şişeyi kapatıp yanı başına, yedek fişeklerin oraya koydu. Elini alnına kaldırıp, "Atlar," dedi. "Atları olmazsa Mani'yi izleyemezler." İçine derin bir soluk çekti, tuttu. Sonra Blaine Mancomes'in kızıl kısrağını tam beyaz yelesinin ortasından vurdu. Daha kurşun sesinin yankıları bitmeden bir daha ateş etti. Ama bu sefer kayışı çekip öteki tüfekle uzaklara ateş yaptı. İki patlama üst üste gelir gibi oldu. Askerler herhalde tepede bir kişiden fazla olduğuna inanacaklardı. Santen'i dürbünden gördü. Dört nala mopanilere doğru gidiyordu. Namluyu çevirdi, öteki atlara birer birer avladı. Halleri komikti. Çok komikti aşağıdakilerin hali. Lothar ateş ederken gülmeye başladı. Birden kulağına kendi kahkahasının sesi geldi. "Deliriyorum," diye düşündü. "Kendimi toparlamalıyım." Kaçan adamlar ormana dalıp görünmez oldular. "Hazırlıklı olmalıyım," dedi Lothar kendi kendine. "Düşünmem gerek. Artık duramam, vazgeçemem. Şimdi yerimi bulmaya çalışacaklar. Hedef gösterip bir yandan da bakacaklar." Miğferi daha tüfek patlamadan gördü. Bayat bir hile. Sırıttı. Boer savaşından kalma numaraları ona yutturmaya kalkmaları hakaretti adeta. "Pekala o halde," diye meydan okudu. "Bakalım kim kimi kandırıyor." İki tüfekle aynı anda ateş etti, üç küme su şişesini de salladı. O uzaklıktan şişe kümeleri siperdeki atıcıların başı gibi gözükecekti. Şimdi de tepeyi sarmak için adam yollayacaklar diye tahmin yürüttü. Karanlığa 5 saat var. Hendrik ile Mani şafak vakti nehre varmış olurlar. O zamana kadar oyalamalıyım bunları. Birden sağa doğru koşan eğilmiş adamları gördü. Başlarının üzerindeki ağaç gövdelerine ateş etti. Başlarınızı eğin baylar. Lothar yine gülüyordu. Kendine zorla tuttu. Gözünün önünde yine oğlunun yüzü belirdi. Oğlum diye fısıldadı. Sensiz nasıl yaşayacağım? Öleceğini hala kabullenemiyordu ama kafasını bir karanlık doldurdu, başı önüne sarktı. Az sonra aşağıdan seslenen bir ses duydu. Lothar, hayal görüyor olmalıydı. Lothar, başını kaldırdı, ağzını açtı, tekrar kapadı. Cevap veremezdi. Onlara hiçbir şey verecek değildi. Ama Senten'in sesi tekrar duyuldu. Lothar, bir yaralımız var. Herhalde ormanın kenarından sesleniyordu. O cesur hali, o kara gözleri, kalkık duran o çenesi gözünün önüne geldi. Neden seni hala seviyorum diye mırıldandı kendi kendine. Lothar, ben su almaya geliyorum. Sesin bu kadar net duyulması şaşılacak şeydi. Gözlerinin yaşlandığını hissetti. Ses biraz daha yaklaşmış gibiydi. Yalnızım Lothar. Açık alanın ortasından sesleniyordu bu sefer. Ona geri dön diye seslenmek istedi ama sesi boğuk bir mırıltı halinde çıktı. Seni uyardım, yapmam gerek. El bombasını yakaladı. Su almana izin veremem. Mani'nin hatırı için yapmak zorundayım. Parmağını bombanın halka saplı pimine taktı. İlk atın yanına vardım Lothar diye seslendi Senten. Şişeyi alıyorum. Bir tek şişe Lothar. Senten Lothar'ın avcunun içindeydi. Tepenin dibinde olmalıydı şu anda. Bombayı uzağa fırlatmak da gerekmeyecekti. Kenara koyup yuvarlasa yeterdi. Dosdoğru ayaklarının dibinde dururdu bomba. Patlamayı gözünde canlandırdı. Parçalanan o ince kasları, oğlunu taşımış olan kaslar. Ondan ne kadar nefret ettiğini düşündü. Gözyaşları görmesini engelledi. Geri dönüyorum Lothar. Bir tek şişe aldım diye seslendi Senten. Arkasından Tanrı günahlarını bağışlasın Lothar Dölarey dediği duyuldu. Bir daha da sesi gelmedi. Bu yumuşak sözler Lothar'ı yüreğinden yaraladı. Başını eğdi, kendini karanlıklara doğru düşüyormuş gibi hissetti. Bu ölmüş dedi Blaine Malcomes alçak sesle. Yere serilmiş adamın yanında duruyordu. Tepeye iki yanından tırmanmış, doruğa vardıklarında orayı savunmasız bulmuşlardı. Ötekiler nerede? Çavuş Hans Mayer, kayaların arasındaki gölgeleri hızla taradı. Bu tepede başka kimse yok efendim dedi. Ötekiler kaçmış olmalı. Senten telaşla, Blaine diye seslendi. Neredesin, neler oluyor? Blaine ona Doruk ele geçene kadar dipte beklemesini söylemişti. Sonra gelmesinde işaret etmiş değildi. Ama işte karşısında belirmişti Senten. Kendilerinden bir dakika sonra o da varmıştı Doruk'a. Buradayım diye seslendi Blaine. Senten kendisine doğru koşarken de emre itaatsizlik ettiniz madam dedi. Senten bu suçlamaya aldırış etmedi. Neredeler? Yerde yatanı görünce sesini kesti. Ah tanrım bu Lothar. Gidip yanına çömeldi. Demek gerçekten Dölarey'miş. Korkarım ölmüş dedi Blaine. Ötekiler nerede? Senten ona kaygı ve heyecanla bakıyordu. Lothar'ın piçini orada bulmayı hem istiyor hem de bundan çekiniyordu. Çocuğun adını kullanmaktan kaçınmaktaydı. Kendi kendine bile söylemiyordu o adı. Yoklar, kaçmışlar. Dölarey bizi kandırmış. Çoktan kaçmış ötekiler. Manfred. Senten teslim olup oğlunu adıyla düşündü. Manfred, oğlum. Bir şey kaybetme duygusunu içinde öyle güçlü hissetti ki şoka uğradı. Oğlunun orada olmasını istemişti demek. Sonunda onu görmeyi istemişti. Başını eğip babaya baktı. İçinde çoktan ölmüş bambaşka duygular uyandı. Lothar başını dirseğinin oyuğuna gömmüş, Öylece yatıyordu. Sargılı kolunu yana doğru uzatmıştı. Senten onun boyuna, kulak altına dokundu, şah damarını yoklamak istedi. Teninin sıcaklığını duyduğu anda hemen bağırdı. Yaşıyor. Emin misin? Blaine onun yanına çömeldi. Birlikte Lothar'ı sırt üstü çevirdiler. Karnının altındaki el bombasını gördüler. Haklıymışsın dedi Blaine alçak sesle. Seni dün gece öldürebilirmiş. Senten ürperdi, Lothar'ın yüzüne baktı. O yüz artık güzel, cesur, altın bir yüz değildi. Ateş mahvetmişti onu. Yüz hatları çökmüş, ölü gibi olmuştu. Teni de kül rengindeydi. Çok susuz kalmış dedi. O şişede su kaldı mı? Blaine yaralının ağzına su damlatırken Senten kolun sargılarını açtı. Kan zehirlenmesi. Deri altındaki o kırmızı çizgileri ve çürümüş et kokusunu hemen tanımıştı. Kolunu kesmek gerekecek. Sesi dengeli ve ciddiydi ama kendi verdiği bu zarar karşısında şaşkınlığa uğramıştı. Bir tek ısırığın bunlara yol açacağına inanmak zordu. Dişleri güzel yanlarından biriydi Senten'in. Onlarla gurur duyardı. Onları hep temiz tutar, iyi bakardı. Oysa o kol sanki leopar ya da sırtlan kemirmiş gibi görünüyordu. Blaine, nehrin orada bir Katolik misyonu var dedi. Portekizlilerin. Ama onu oraya sağ yetiştirebilirsek şanslı sayılır. Bir tek atımız olduğuna göre biz bile oraya varırsak şanslıyız demektir. Ayağa kalktı. Çavuş, adamlarından birini yolla, ilk yardım çantasını alsın gelsin. Ötekiler de bu doruğun her santimini arasın. 1 milyon sterlin değerinde elmas kayıp. Hans Mayer selam çaktı, hızla uzaklaştı, adamlarına emirler yağdırmaya koyuldu. Blaine, Senten'in yanına oturdu. Çantayı beklerken bence adamın üstünü arasan iyi olur. Belki çalıntı elmaslardan birazı üzerindedir. Uzak bir ihtimal dedi Senten. Elmaslar garanti oğlundadır. Yanında o kocaman Ovambo serserisi de vardı. Bizim yanımızda da Bushman iz sürücüler olmadığına göre omuzlarını kaldırdı. Blaine, Lothar'ın tozlu ceketini kayanın üzerine yaydı, dikiş yerlerini incelemeye koyuldu. Bu arada Senten de Lothar'ın yaralı kolunu yıkayıp temiz sargılarla yeniden sardı. Bulamadık efendim diye durumu bildirdi Hans Mayer. Her santimini aradık buranın, her kovuğuna baktık. Pekala çavuş, şimdi bu zavallıyı düşürmeden, kafasını kırmadan bu tepeden indirelim bakalım. Hak ediyor ya dedi adam. Blaine sırıttı. Evet, hak ettiği doğru ama celladın ekmeğini elinden almak istemeyiz, değil mi çavuş? Bir saat geçtiğinde yola çıkmaya hazırdılar. Lothar de Larey, Mopani dallarından yapılmış bir sedyeye yatırılmış, tek atın arkasına bağlanmıştı. Tepeden indiklerinde, konvoy yola koyulurken Senten bir an arkada kaldı, kuzeye, nehrin olduğu tarafa baktı. Blaine gelip onun yanında durdu, elini tuttu. Senten içini çekip onun omzuna yaslandı. Ah Blaine, bu çölün orta yerinde, bu güneşin kavurduğu tepede benim için öyle çok şey son buldu ki. Sanıyorum elmasların ne kadar anlam taşıdığını anlayabiliyorum. Anlıyor musun Blaine? Sanmıyorum. Kendimin bile tam anlayabildiğimden emin değilim. Her şey değişti. Lothar'a olan nefretim bile. Elmasları bulma şansımız hala var. Yok Blaine. Olmadığını sen de ben de biliyoruz. Elmaslar gitti. Blaine bunu inkar etmeye kalkışmadı. Onu sahte vaatlerle avutmadı. Her şeyi kaybettim. Uğrunda ter döktüğüm her şeyi. Kendim ve oğlum için. Hepsi gitti. Tahmin edememiştim. Blaine'in sesi söndü. Ona kaygı ve acıma dolu bakışlarla baktı. Kötü bir darbe olacağını tahmin ediyordum ama her şeyi... O kadar mı kötü? Evet Blaine dedi Senten açıkça. Her şeyi. Bir anda değil tabii ama artık yapı kurgu yıkılmaya başlayacak. Ben orasını burasını yamamaya uğraşacağım. Borç alacağım, vade dileneceğim ama kaynak altımdan gitti artık. 1 milyon sterlin Blaine. çok büyük bir para. Belki beklenen sonu birkaç ay ya da bir yıl geciktirebilir ama gittikçe daha hızlı hızlı çökecektir. İskambillerden kurulmuş şato gibi. Sonunda da hepsi başıma yıkılacak. Senten, ben yoksul bir insan sayılmam diye başladı Blaine. Sana yardım edebilirim. Senten uzanıp parmağını onun dudaklarına dayadı. Senden bir tek şey isterim diye fısıldadı. Para değil ama önümüzdeki günlerde biraz avunmaya ihtiyacım olacak. Sık sık değil, yalnızca işler çok kızıştıkça. Bana ihtiyaç duyduğun anda yanında olacağım senden, söz veriyorum. Bir haber vermen yeter. Ah Blaine, keşke. Evet senden, keşke. Blaine onu kollarına aldı. Bu hareketinde suçluluktan da korkudan da eser yoktu. Senten fısıldadı. Sen her zaman yanımda olabilsen, yeniden fakirleşmek bile umurumda olmazdı. Blaine buna cevap veremedi. Çaresizlik içinde başını eğdi, dudaklarını onunkilere dayayıp onu susturdu. Portekizlilerin Juangar misyonundaki doktor Papaz, Lothar de Larey'in kolunu dirseğin 5 santim altından kesti. Ameliyat sırasında Senten de oradaydı. Maskenin altında terliyor, doktorun isteklerine Fransızca karşılık veriyor, kemik kesilirken çıkan sesten, kangrenin kokusundan bayılmamaya çalışıyordu. İş bittiğinde oradan çıkıp tuvalete giderek kustu, tiksintiyi ve acıma duygusunu içinden atmaya çalıştı. Koku üstüne, saçlarına bile sinmişti. İnşallah bir daha bu kokuyla asla karşılaşmam diye dua etti. Ama duası kabul olmadı. Ertesi gün öğlende papaz doktor hüzünlü bir sesle mırıldandı. Üzgünüm ama enfeksiyon yukarıda kalmış. Bir kere daha kesmem lazım. İkinci seferi belki ne beklemek gerektiğini bildiğinden Senten'e birincisinden bile kötü geldi. Bayılmamak için tırnaklarını avuçlarına batırmak zorunda kalıyordu. Lothar koma halindeydi. Hayatla ölümün sınırında mücadele vermekteydi. Bilemem dedi papaz işi bitirdiğinde. Bundan ötesi Ulu Tanrı'ya kalmış. Lothar'ın kolu artık omzunun birkaç santim altından kesilmişti. Üçüncü günün akşamı Senten onun yattığı kulübeye girdiğinde safir gibi sarı gözler ona döndü. Senten bir an tanımanın belirtisi olan parıltıyı gördü, sonra göz kapakları tekrar kapandı. Papaz, Blaine Malcomes'in o kulübeye girmesine iki gün sonra yine izin verdi. Blaine, Lothar'a durumu bildirdi. Onu tutukladığını anlattı. Peder Paulus, yolculuk yapmanıza izin verinceye kadar çavuşumun sorumluluğundasınız. Ondan sonra polis nezaretinde Runtu'daki karakola götürüleceksiniz. Mahkemeniz Windhoek'ta yapılacak. Lothar solgun, iskelet gibi zayıf, yastıklara yaslanmış yatıyordu. Omzu ve güdük kolu sargılar içindeydi. Penguen kanadına benziyordu. Blaine'e ifadesiz gözlerle baktı. Şimdi Döleray, herhalde dar ağacından kurtulmanın büyük şans olacağını kendin de biliyorsundur. Bunu sana benim söylememe gerek yok. Ama bize elmasları nereye sakladığını ya da ne yaptığını söylersen, hiç değilse mahkemeden bir dereceye kadar hoşgörü bekleyebilirsin ve kendine bir nebze mücadele şansı tanımış olursun. Susup bir dakika kadar bekledi. Lothar'ın o sarı bakışları altında tavrını korumak pek kolay olmuyordu. ''Sana ne söylemeye çalıştığımı anlıyor musun Döleray?'' diye sordu tekrar. Lothar başını çevirdi, kulübenin penceresinden nehir kıyısına doğru baktı. ''Herhalde bölge yöneticisi olduğumu biliyorsundur. Yargıcın kararını benim onaylamam gerekiyor. Hoşgörü talep edersem Adalet Bakanı mutlaka dikkate alır.'' Budalalık etme be adam. Elmasları gözden çıkar. Senin gideceğin yerde onların bir yararı yok sana. Karşılığında hayatını garanti ediyorum. Lothar gözlerini kapadı. Pekala Döleray. O halde birbirimizi anlıyoruz demektir. Benden hoşgörü bekleme. Çavuş Hansmeier'i çağırdı. Çavuş, tutuklunun hiçbir imtiyazı yok. Gece gündüz senin sorumluluğunda olacak. Günde 24 saat. ta onu Windhoek'ta yetkili makama teslim edene kadar. Sen de doğrudan bana sorumlu olacaksın, anlıyor musun? Evet efendim. Hans Mayer hazır ol durumundaydı. Ona göz kulak ol Hans Mayer. İstiyorum bu adamı. Sağ istiyorum. Blaine kulübeden çıktı, Sente'nin tek başına nehir kıyısında oturmakta olduğu kameriyeye yürüdü. Kendini onun yanındaki bahçe koltuğuna attı, prosunu yaktı. İçine derin bir soluk çekti, biraz tuttu, sonra kuvvetle ve öfkeyle üfledi. Adam inatçı dedi. Elmaslara karşılık kendi koruyuculuğumu teklif ettim. Cevap vermeye tenezzül bile etmedi. Onu büsbütün affetmeye yetkim yok ama eğer olsaydı inan bana bir dakika duraksamazdım. Bu durumda yapabileceğim başka bir şey yok. Tekrar prosundan bir soluk çekti, yemyeşil ırmağa baktı. Bu sana yaptığını ödeyecek. Söz veriyorum sana. Blaine, Senten elini onun güneş yanığı pazulu koluna dayamıştı. İntikam senin gibi biri için pek küçük bir duygu olur. Blaine yan gözle ona baktı, sonra gülümsedi. Beni o kadar da soylu sanmayın madam. Belki birçok şeyi olabilirim ama aziz olmadığımı bilin. Böyle gülümsediği zaman ne kadar da çocuksu görünüyordu. Yeşil gözlerine şeytanca bir ifade gelmiş, kepçe kulakları sanki daha bir dışarıya fırlamıştı. Beyefendi, soyluluğunuzun ve günahsızlığınızın sınırlarını bir yoklamak belki ilginç olurdu günün birinde. Blaine sevinçle güldü. Utanma duygusundan ne kadar uzak ama beri yandan ne kadar da ilginç bir teklif. Sonra birden ciddileşti. Senten, biliyorsun bu kovalamacaya asla katılmamam gerekirdi. Şu anda görevlerim fena halde ihmale uğramış durumda. Pretoria'daki üstlerimin haklı öfkesi mutlaka bana yönelecektir. İlk fırsatta işimin başına dönmek zorundayım. Peder Paulus'la anlaştım. Bizi nehirden Runtu'ya kadar götürecek tekneyi hazırlatacak. Oradan bir polis kamyonu istetebileceğimizi sanıyorum. Hans Mayer ve askerleri burada Dölare'in başını bekleyecekler. Yola çıkacak kadar iyileşince onu hemen getirecekler. Senten başını salladı. Evet, benim de işime dönüp onarıma başlamam, dökülen yerleri yamamaya uğraşmam gerek. Yarın şafakta yola çıkabiliriz. Blaine, Lothar'la konuşmak istiyorum. Gitmeden önce Dölare ile konuşmam gerek. Blaine kararsızlık gösterince ekledi. Birkaç dakika onunla yalnız kalmama izin ver. Lütfen Blaine, benim için çok önemli. Ayrım sonu.